Ayrım 5. Ayrımcılık Yasağı Eğitim Rehberi İdil Işılgül Ulaş Karan Sayfa 37. Ayrımcılık Yasağının Ulusal Hukuktaki Kaynakları ve Denetim Usulleri. Türk hukukunda ayrımcılığı yasaklayan hukuki düzenlemeler. Anayasa. Anayasalar bir devletin temel yapısını, yönetim biçimini, devletin temel organlarının kuruluşunu, işleyişini ve birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen en üst düzeydeki hukuk kurallarıdır. Anayasa temel hak ve özgürlüklere yer vererek kişilerin ve kişi gruplarının bu hak ve özgürlüklerini gerek devlete gerekse diğer kişi ve kişi gruplarına karşı güvence altına alır. Anayasanın üstünlüğü ilkesi gereğince anayasa dışında yapılacak tüm hukuki düzenlemelerin anayasaya uygun olması gerekir. Hukuk kuralları arasında bir kademelenme öngörülmüştür. Normlar hiyerarşisi adı verilen bu kademelenme içerisinde hukuk kuralları sıralanmış durumdadır. Alt sırada yer alan bir hukuk kuralının kendisinden üst sırada olan hukuk kuralına aykırı olmaması gerekir. Türk hukukunda normlar hiyerarşisi. Anayasa. Temel hak ve özgürlükleri ilişkili uluslararası sözleşmeler. Kanunlar, kanun hükmünde kararnameler ve temel hak ve özgürlüklerle ilgili olmayan uluslararası sözleşmeler. Tüzükler, yönetmelikler, genelgeler ve bunun gibi. Ayrımcılık yasağı Türk hukukunda uzun süredir yer almaktadır. 1924 Anayasası'ndan başlayarak anayasalarda ve pek çok kanunda eşitlik ilkesi ve ayrımcılığın yasaklanması ile ilgili düzenlemeler mevcuttur. 1982 Anayasası yasalar önünde eşitliği, kanun önünde eşitlik başlığı ile 10. maddede düzenlemiştir. 10. madde anayasada genel esaslar arasında yer alır ve hem kanun önünde eşitliği hem de ayrımcılık yasağını öngörür. 2010 yılında yapılan anayasa değişikliği ile kadın ve erkekler arasında eşitliği sağlamak amacıyla alınan tedbirlerle çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle mağlul ve gaziler için alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırılık teşkil etmeyeceği belirtilmiştir. Bu düzenleme hakkında özel önlemler alınacak kişi grupları bakımından sınırlı olduğu gibi özel önlem alma yükümlülüğü de içermemekte, sadece bu tür tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı olmadığını ifade etmekle yetinmektedir. Şu halde 2010 yılı değişikliğinin özel önlemlerle ilgili bir iyileştirmeye yol açtığını söylemek mümkün değildir. Anayasanın çeşitli maddelerinde farklı konularla ilgili ayrımcılığı yasaklayan düzenlemeler söz konusudur. Bunlar arasında 68. maddede siyasi partilerin tüzük ve programları ile ilgili eylemleri, 70. maddede ise kamu hizmetlerine girme hakkı açısından ayrımcılık yasaklanır. Anayasa Mahkemesi 1961 Anayasası hükümleri gereğince kurulmuştur. Mahkemenin temel görevi anayasa değişikliklerini, kanunları, kanun hükmünde kararnameleri, TBMM iç tüzüğü değişikliklerini anayasa hükümlerine temelinde denetlemek ve anayasaya aykırı bulunanları iptal etmektir. Bu yetkiyle Anayasa Mahkemesi anayasa maddelerini yorumlayabilme yetkisine sahiptir. Anayasa Mahkemesi birçok kararında kanun önünde eşitlik ilkesinin mutlak olmadığını ve bazı hallerde bundan uzaklaşılabileceğini belirtir. Mahkeme kararlarında eşitlik ve ayrımcılık yasağı konusunda iki hususu ortaya koyar. İlki, aynı koşullarda bulunan bireyler için aynı kuralların söz konusu olmasıdır ki, bu da farklı koşullarda bulunan bireylere farklı muamele yapılabileceği anlamına gelir. İkincisi ise, eğer haklı gerekçeler varsa aynı koşullarda bulunan bireyler arasında ayrım yapılabileceğidir. 2004 yılında Anayasanın 90. maddesinde yapılan değişiklikle Türkiye'de yürürlükte bulunan yasal mevzuat içerisinde doğrudan veya dolaylı ayrımcılık içeren hükümlerin yerine bunları yasaklayan uluslararası insan hakları sözleşmelerinin uygulanmasının yolu açılmıştır. Gerek idare gerekse yargı organları verecekleri kararlarda temel hak ve özgürlüklere ilişkin insan hakları konulu uluslararası sözleşmelerle iç hukuktaki bir yasanın çatıştığı durumlarda uluslararası sözleşme hükmünü esas almak zorundadır. Ayrımcılığı yasaklayan belli başlı uluslararası sözleşmeler bu rehberde kısaca belirtilmiş ve bir listesi ek 2'de verilmiştir. Kanunlar. Aşağıda değinilecek yasal düzenlemeler ayrımcılık yasağını çeşitli biçimde düzenlemektedir. Bununla birlikte hiçbiri genel olarak ayrımcılığı tanımlamamakta ve yukarıda üzerinde durulan temel kavramları neredeyse hiç anmamaktadır. Bu anlamda Türk mevzuatında ayrımcılık yasağı ile ilgili kapsamlı yasal düzenlemelerin yapılması ve uluslararası standartlara uyumun sağlanması gerekliliği göze çarpmaktadır. Türk Ceza Kanunu. Türk Ceza Kanunu'nun ayrımcılık yasağı ile ilgili maddelerinde aşağıda yer verilmektedir. Madde 3. 2005 yılında yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ilk defa ayrımcılıkla ilgili bazı düzenlemeler getirmiştir. Bunların başında kanunun uygulanması sırasında ayrımcılığın yasaklanması gelmektedir. Ancak bu hükmün hukuksal değeri konusunda bir tartışma söz konusudur. Maddenin uygulamada bir değişikliğe yol açmadığı belirtilir. Madde 115. İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme başlığını taşıyan maddede, kişilerin inanç ve düşüncelerinin açıklamasının veya bu inanç ve düşüncelerin gereklilerinin yerine getirilmesinin engellenmesi düzenlenir. Uygulamada bu hükmün oldukça yetersiz kaldığı ve uygulamaya geçirilmediği söylenebilir. 2006, 2007 ve 2008 yılları içerisinde bu suçtan dolayı 24 dava sonuçlanmış, yargılanan 39 sanıktan 8 kişi çeşitli mahrumiyetlere çarptırılmıştır. Bu sonuçların hangi saikle işlendiğine dair bir bilgi mevcut değildir. Madde 122. 5237 sayılı TCK'nın ayrımcılık suçuyla ilgili bu düzenlemesiyle ayrımcılık başlı başına bir suç haline getirilmiştir. Ancak madde içeriğine bakıldığında maddenin pratikte kullanılmasının çok mümkün olmadığı görülmektedir. Ayrımcılık söz konusu olduğunda hukukun temel ilkelerinden biri olan ispat yükü özel hukuk açısından yer değiştirebilir. Ancak ceza hukukunun temel ilkelerinden biri masumiyet karinesi olduğundan ayrımcılık suçu tam anlamıyla ispat edilemediği takdirde cezalandırılamaz. Ceza hukukunda ispat yükünün yer değiştirmesi ve sanığın suçu işlemediğini ispat etmek zorunda kalması düşünülemez. Bu nedenle ayrımcılık suçunun ispatı imkansız olmasa dahi genellikle son derece zordur. Ceza kanunlarında ispat yükünün yer değiştirilmesine ilişkin bir düzenlemenin mümkün olmaması, ayrımcılığın suç haline getirilmesi ile ilgili beklenen sonucun gerçekleşememesini de beraberinde getirir. Madde sadece doğrudan ayrımcılığı yasaklar. Madde metninde öngörülen hareketler ve bir bütün olarak değerlendirildiğinde, madde kapsamının dar ve sadece belli hareketlerle sınırlı olması, ayrımcılıkla mücadele açısından yetersiz kabul edilebilir. Madde kapsamının bazı hareketlerle sınırlanması yerine genel bir düzenleme yapılması ya da ayrımcılık yasağının ceza hukukunun konusu olmaktan çıkarılması daha tutarlı olacaktır. Beyoğlu 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nin teslime toplacı kararı. Davaya konu olan 29 Nisan 2007 tarihinde gerçekleşmiştir. Tekerlekli sandalye kullanan ve %95 oranında engelli olan teslime toplacı, annesiyle birlikte halk otobüsüne binmek üzere otobüs durağında beklemiş, beklediği otobüs geldiğinde söz konusu otobüsü kullanan şoför, teslime toplacıyı aracı almadan duraktan ayrılmıştır. Yapılan suç duyurusu sonucunda Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 122. maddesinin ihlal edildiği iddiasıyla dava açılmıştır. Bu davada tespit edilebildiği kadarıyla ilk defa Türk Ceza Kanunu'nun 122. maddesinin ihlal edildiği yönünde bir karar verilmiştir. Başka bir ifadeyle ayrımcılığın bir suç olarak ihdas edildiği tarihten beri ilk defa ayrımcılık suçunun gerçekleştiğine karar verilmiştir. Madde metninde etnik kökene dayalı ayrımcılık gibi bazı temel ayrımcılık nedenleri sayılmamıştır. Her ne kadar madde metni hangi temellere dayalı olarak ayrımcılık yapılamayacağına dair açık uçlu bir ifadeye yer vermişse de ceza hukukunun temel ilkelerinden biri kanunilik ilkesidir. Bu ilke gereği kanunsuz suç veya ceza olamayacağından açıkça belirtilmemiş diğer temellere dayalı ayrımcılık fiillerinin madde kapsamında düşünülmesi olanağı ortadan kalkmaktadır. İstihdama ilişkin olarak madde metni sadece kişinin işe alınması veya alınmaması bakımından ayrımcılığı yasaklamaktadır. Mallara erişim konusunda ise sadece besin maddelerine gönderme yapılmaktadır. Barınma ile ilgili herhangi bir düzenleme ise bulunmamaktadır. Ayrımcılık suçu şikayete tabi bir suç değildir. Savcılıklarca re'sen kovuşturulması gerekir. Maddede yer alan suç, sulh ceza mahkemelerinin görev alanına girmektedir. Getirilen yaptırımlar suçun taşıdığı önlemle çelişmektedir ve caydırıcılıktan uzaktır. 2006, 2007 ve 2008 yılları içerisinde TCK'nın 122. maddeye dayalı suçtan dolayı 4 dava sonuçlanmış, Yargılanan sanıkların hepsi beraat etmiştir. Bu suçların hangi saikle işlendiğine dair bir bilgi mevcut değildir. Madde 125. TCK'da bu konuyla ilgili bir diğer suç ise hakaret suçudur. Bu düzenlemede nefret söylemi bağlamında bir ağırlaştırıcı nedene de yer verilir. 2006, 2007 ve 2008 yılları içerisinde bu suçtan dolayı yaklaşık 120 bin dava sonuçlanmış, yargılanan yaklaşık 190 bin sanıktan 73 bin kişi çeşitli mahkumiyetlere çarptırılmıştır. Bu suçlardan kaç tanesinin nefret söylemi kapsamında işlendiğine dair bir bilgi mevcut değildir. Madde 153. TCK'nın 153. maddesi ayrımcılıkla yakın bağlantısı olan nefret suçları açısından ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme suçunu düzenler. Düzenlemede tahkir maksadıyla zarar verme ağırlaştırıcı neden olarak yer alır. 2006, 2007 ve 2008 yılları içerisinde bu suçtan dolayı 148 dava sonuçlanmış, yargılanan 181 sanıktan 64 kişi çeşitli mahkumiyetlere çarptırılmıştır. Bu suçların hangi saikle işlendiğine dair bir bilgi mevcut değildir. Madde 216. TCK'da yer alan bir diğer madde ayrımcılığı doğrudan suç haline getirmese de, bu konuda toplumda oluşabilecek kin ve düşmanlığın önüne geçmek için düzenlenmiş olan 216. maddedir. Bu madde eski TCK'nın 312. maddesi yerine öngörülmüştür. Madde, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama başlığını taşır. Bu maddeye göre ırkçı veya başka bir biçimde ortaya çıkabilecek çeşitli aşağılama içeren veya şiddete yönelik ifade ve hareketler, kamu düzeni için tehlike doğurduğu veya açık veya yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı durumlarda cezalandırılır. Maddenin eski düzenlemesi genellikle düşünce ve ifade özgürlüğünü kısıtlama amaçlı kullanılmışsa da, özellikle Ermeniler, Romanlar, Çingeneler gibi etnik grupları yoğun olarak hedef alan söz ve davranışlar için de kullanılabilmesi mümkündür. Ancak uygulamada söz konusu madde çoğunlukla olumlu yönde uygulanmamaktadır. 2006, 2007 ve 2008 yılları içerisinde bu suçtan dolayı 303 dava sonuçlanmış, yargılanan 842 sanıktan 138 kişi çeşitli mahkumiyetlere çarptırılmıştır. İş Kanunu. 2003 yılında yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu, eski İş Kanunu'nun aksine eşit davranma ilkesi başlıklı 5. maddesinde ayrımcılık yasağına yer verir. Maddede ispat yükünün yer değiştirmesi ilkesi de yer alır. Eşit davranma ilkesi başlığı altındaki iş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamayacağı, işverenin esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmi süreli çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamayacağı, İşverenin biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça bir işçiye iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamayacağı, aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamayacağı, İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanmasının daha düşük bir ücretin uygulanmasını haklı kılmayacağı, iş ilişkisinde veya sona ermesinde yukarıdaki hükümlere aykırı davranıldığında işçinin 4 aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir tazminattan başka yoksun bırakıldığı haklarını da talep edebileceği belirtilmiştir. Eğer işveren bu maddede yer alan hükümlülüklerini yerine getirmezse çalışan kişi tazminat talep edebilir. Kişi ayrıca iş kanununun fesin geçerli sebeplere dayandırılması başlıklı ırk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, doğum, din, siyasi görüş ve benzeri nedenlerle iş sözleşmesinin fesinin geçerli bir fesih oluşturmayacağına dair 18. maddesi kapsamında mahrum kaldığı diğer haklarını da talep edebilir. 18. madde ile bağlantılı olan ve geçersiz sebeple yapılan fesin sonuçlarını düzenleyen 21. madde ise işe iadeyi düzenlemektedir. İş kanununun 5. maddesi, anayasada yer alan hükümler dışında çalışma hayatında ayrımcılığın açıkça yasaklandığı ilk düzenleme olması nedeniyle önemlidir. Bu hükmü özel ve önemli kılan bir diğer unsur, doğrudan veya dolaylı ayrımcılık kavramlarını ilk defa mevzuata dahil etmiş olmasıdır. Maddenin gerekçesi daha ilk cümlesinde işverenin işe almadan başlayarak tüm çalışma koşulları yönünden işçilere karşı eşit davranma yükümlülüğünden bahsetmektedir. Bu anlamda maddenin işe alım sürecince uygulanmasından da mümkün olduğu belirtilmektedir. Özürlüler ve bazı kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun. Türk hukukunda ayrımcılığı yasaklayan üçüncü önemli düzenleme 5378 sayılı özürlüler ve bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanundur. Kanunun dördüncü maddesi engellilere karşı ayrımcılığı genel olarak yasaklar. Bu madde yanında 13. maddede meslek seçme ve mesleki eğitim alma, 14. maddede istihdam ve 15. maddede eğitim ve öğretim bakımından engellilere karşı ayrımcılığın yasak olduğu ifade edilir. 5378 sayılı kanun ayrımcılığı yasaklamışsa da ayrımcılığın ne olduğunu tanımlamamıştır. Ancak özellikle istihdam ve eğitime ilişkin hükümlerinde bireyin ihtiyaçları gözetilerek gerekli düzenlemelerin yapılması yükümlülüğünün öngörülmesinden hareketle kanunun ayrımcılığın bir türü olarak makul düzenleme yapma kurumunu Türk hukuk düzenine kazandırdığı söylenebilir. Diğer kanunlar. Devlet Memurları Kanunu. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 7. maddesi kamu hizmetini alanlara yönelik ayrımcılığı yasaklar. Kanunda bu eylemi gerçekleştiren memurlar için kademe ilerleme cezası öngörülür. Ancak uygulamada bu düzenlemelerin ne derece hayata geçirildiği konusunda şüpheler mevcuttur ve düzenlemelerin etkili olduğunu söylemek güçtür. Siyasi Partiler Kanunu. 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 82. maddesi siyasi partilerin bölgecilik veya ırkçılık amacını gütmesini ve bu amaca yönelik faaliyette bulunmasını, 83. maddesi siyasi partilerin herkesin dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğu ilkesine aykırı amaç gütmesini ve faaliyette bulunmasını, 12. maddesi parti tüzüklerinde üyelik için başvuranlar arasında dil, ırk, cinsiyet, din, mezhep, aile, zümre, sınıf ve meslek farkı gözeten hükümlere yer verilmesini, 78. maddesi siyasi partilerin dil, ırk, renk, din ve mezhep ayrımı yaratmalarını yasaklar. Bugüne kadar anayasada ve siyasi partiler kanununda yer alan yasaklar farklılıkların korunması yönünde değil, inkarı ve yasaklanması yönünde yorumlanmış ve uygulanmıştır. Milli Eğitim Temel Kanunu. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 4. maddesinde eşitlik bağlamında eğitim kurumlarının dil, ırk, cinsiyet ve din ayrımı gözetmeksizin herkese açık olduğu ve eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamayacağına yer verilir. Kanunun 8. maddesinde herkesin fırsat eşitliğine sahip olduğu ifade edilir. Ancak kanundaki bu düzenlemelerin etkili olarak uygulandığını ifade etmek güçtür. Radyo ve televizyonların kuruluş ve yayın hizmetleri hakkındaki kanun. 6112 sayılı radyo ve televizyonların kuruluş ve yayın hizmetleri hakkındaki kanunun 8. maddesinde toplumu şiddete, teröre, etnik ayrımcılığa sevk eden veya halkı sınıf, ırk, dil, din, mezhep ve bölge farkı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik eden veya toplumda nefret duyguları ulaştıran yayınlara imkan verilmemesi üzerinedir. İnsanların dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri nedenlerle hiçbir şekilde kınanmaması ve aşağılanmaması, kadınlara, güçsüzlere, özürlülere ve çocuklara karşı şiddetin ve ayrımcılığın teşvik edilmemesi, yayınların şiddet kullanımını özendirici veya ırkçı nefret duygularını kışkırtıcı nitelikte olmaması ilkelerine de yer verilir. Bu ilkelere aykırı hareketlerin ise 32. maddede yer alan yaptırımlara tabi tutulması öngörülür. Uygulamada radyo ve televizyon yayınlarında ırkçılık ve ayrımcılık içeren ifadelere sıklıkla rastlanmasına karşın yayın yasakları konusunda bugüne kadar kayda değer bir yaptırım uygulanmış değildir. Türk Medeni Kanunu. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nda yer alan 68. madde, dernek faaliyetleri kapsamında ayrımcılığı ortadan kaldırmak amacını taşır. Ancak madde sadece bir derneğe üye olan kişiler arasında ayrımcılığı yasaklar. Ayrımcı faaliyetleri hedefleyen derneklerin kuruluşunu ya da bu yönde faaliyet yürüten derneklerin faaliyetlerini yasaklamaz. Bu madde haricinde ayrımcılık yasağı kapsamında kanunda herhangi bir düzenleme yer almaz. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu'nun 4. maddesinde sosyal hizmetlerin yürütülmesi ve sunulmasında sınıf, ırk, dil, din, mezhep veya bölge farklılığının gözetilmeyeceği, hizmet talebinin hizmet arzından fazla olması halinde önceliklerin muhtaç olma derecesi ve başvuru veya tespit sırası esas alınarak belirleneceğine yer verilir. Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanun. 5275 sayılı ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunun 2. maddesinde ayrımcılığa ilişkin hükümler yer alır. Madde, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin kuralların hükümlerin ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, doğum, felsefi inanç, milli veya sosyal köken veya siyasi veya diğer fikir yahut düşünceleri ve ekonomik güçleri ve diğer toplumsal konumları yönünden ayrım yapılmaksızın ve hiçbir kimseye ayrıcalık tanınmaksızın uygulanacağına yer verir. Bu olumlu düzenlemenin varlığına karşın uygulamada Türkçeden başka dil konuşan, özellikle Kürtçe konuşan tutuklu ve hükümlülerin çeşitli baskılarla karşılaştığına ve yasalarca tanınan bir dizi haktan yararlanamadıklarına dair şikayetler söz konusudur. Türk hukukunda ayrımcılığa yol açabilen hukuki düzenlemeler. Türk hukukunda bazı hukuki düzenlemeler ayrımcılık içermese dahi uygulanışı itibariyle ayrımcılığa yol açabilmektedir. Ayrımcı sonuçlara yol açabilen düzenlemeler aşağıda belirtilen iki düzenleme ile sınırlı değildir. Bu düzenlemelere oldukça sık karşılaşıldığı ve yine sıklıkla gündeme geldikleri için örnek niteliğinde verilmiştir. Türk Ceza Kanunu. İfade özgürlüğü alanında sürekli eleştirilerle karşılaşan ve eski TCK'nın 159. maddesinde yer alan Türklüğü tahkir ve tezif etme suçuna, 5237 sayılı TCK'da bazı farklılıklara karşın Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama başlığıyla 301. maddede yine yer verilmiştir. Madde metninde daha önce Türklüğü ifadesi yer almaktayken daha sonra bu ifade Türk milleti olarak değiştirilmiştir. Bu ifadenin anayasanın 66. maddesinde yer alan Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür ifadesi karşılığı olduğu ve bu nedenle maddede geçen Türk ifadesinin etnik bir kimliği değil vatandaşlığı ifade ettiği iddialarına karşın davalar genellikle Türk etnik kimliğinin aşağılandığı gerekçesiyle açılmaktadır. Türkiye'de yer alan diğer etnik kimlikler söz konusu olduğunda bu madde uygulanmamaktadır. Maddenin olumsuz anlamda uygulanışına örnek olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Hrant Dink ve Türkiye kararı verilebilir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı Hrant Dink ve Türkiye. Kararda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Hrant Dink'in ceza kanununun 301. maddesi gereğince mahkumiyetine hükmedilmesinin, Dink'i kamuoyu üzerinde özellikle de aşırı milliyetçi gruplara karşı tüm Türk kökenlileri aşağılayan bir birey olarak gösterdiğini tespit etmiştir. Mahkeme, Yargıtay'ın ilgili kararında Türklük kavramının devletin kurucu unsurlarından birine, başka bir deyişle insan unsuruna daha açık bir deyimle Türk milletine gönderme yaptığını ifade ettiğini ve kararda Türklüğün insani, dini ve tarihsel değerler yanında ulusal dil, ulusal duygular ve ulusal geleneklerden oluşan ulusal ve ahlaki değerlerin bütünü olarak tanımlandığını belirtmiştir. Mahkeme, Yargıtay'ın bu olay çerçevesinde Türklük kavramını yorumlayış biçiminin, Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinin korumaya yöneldiği faaliyetler açısından iki yönlü etkisi olduğunu ifade etmiştir. Mahkeme, ilk olarak devletin kurucu unsurlarından biri olarak Türk milletine gönderme yapıldığını ve böylece Türklüğün somut olarak hükümetin yürüttüğü siyasetle ve kurumlarının faaliyetleriyle vücuda gelen devletin bizatihi kendisini andırdığını vurgulamıştır. Mahkeme ikinci olarak ise Yargıtay tarafından yapılan tanımın Türklük kavramını dini, tarihi, dilsel ve geleneksel olarak Türklere aidiyetle sınırlandırarak uluslararası antlaşmalarla tanınan ya da tanınmayan her türlü dini, dilsel ve etnik azınlığı Türklük tanımından dışladığını belirtmiştir. Mahkeme bu şekilde yorumlanan Türklük ya da Türk milleti kavramlarının Yargıtay için devlet kurumlarının belli bir konuda başka bir deyişle Ermeni azınlığın kimliği konusunda yürüttüğü somut siyasetin bir sembolü haline geldiğini gözlemlemiş ve bu siyasete başka bir deyişle bu konudaki resmi teze yönelik her türlü eleştirinin Türklüğü ya da Türk milletini aşağılayan, hor gören ve küçük düşüren bir ifade olarak değerlendirdiğine karar verilmiştir. 2006, 2007 ve 2008 yılları içerisinde bu suçtan dolayı 1137 dava sonuçlanmış, yargılanan 1760 sanıktan 428 kişi çeşitli mahkumiyetlere çarptırılmıştır. Nüfus Hizmetleri Hakkında Kanun. 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Hakkında Kanun'un 7. maddesi, aile kütüklerinde bulunması gereken kişisel bilgiler başlığı altında tıpkı eski kanunda olduğu gibi kayıtlarda din hanesinin yer almasını düzenler. Uygulamada da nüfus cüzdanlarında din hanesi halen mevcuttur. Örnek olarak bu düzenleme ile ilgili olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Sinan Işık ve Türkiye kararına bakılabilir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı Sinan Işık ve Türkiye. Başvuru, başvurucunun inancı gereği nüfus cüzdanındaki din hanesine Alevi yazılması talebinin iç hukukta reddedilmesi üzerine yapılmıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi din ve vicdan özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermiştir. Mahkeme her ne kadar ayrımcılık yasağına dair bir değerlendirme yapmamış olsa da nüfus cüzdanı gibi resmi belgelerde dini inançların belirtilmesinin idari makamlarla olan ilişkilerde ayrımcı davranışlara yol açabileceğini ifade etmiştir. Kanunda yer alan düzenleme tarafsız nitelikte gözükse ve doğrudan bir ayrımcılık oluşturmasa da idari makamların ve yargı organlarının hangi inancın din hanesine yazılıp yazılmayacağına dair bu yöndeki kararları ayrımcı niteliktedir. Bu durum özellikle azınlık dinlerine veya farklı inanç gruplarına mensup kişiler bakımından, devlet kurumları veya özel hukuk gerçek kişileri veya tüzel kişileri ile ilişkilerde ayrımcılık yaratma potansiyeli taşımaktadır. Bu sebeple düzenlemenin sonuçları ve etkileri itibariyle dolaylı ayrımcılık oluşturan bir düzenleme niteliğinde olduğu kabul edilebilir. 5. ayrımın sonu sayfa 45.